Dünyayı okumak. Yazarlarla, yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Aytaç Timur ve Akif Pamuk.
Sevgili Dünyayı Okumak dinleyicileri, Açık Radyo'da, Açık Dergi'nin içerisinde 95.0'da Akif Pamuk'tan. Biliyorsunuz Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ediyor. Açıkçası Dünyayı Okumak olarak bu savaşa kayıtsız kalamadık ve ne zamandır konuk almak istediğimiz İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Oles Kulçinski ile birlikte Ukrayna özelinde hazırlamış oldukları kitap özelinde, savaş üzerinde birazcık tarihçilik, propaganda özelinde konuşacağız. Hoş geldiniz Oles Bey.
Hoş buldum Arif Bey.
Çok teşekkür ediyoruz program teklifimizi kabul ettiğiniz için. Öncelikle yani hakikaten zor bir durum, savaşın kazananı olmaz önermesini haklı çıkartıyor. Tabii aslında İkinci Dünya Savaşı'nın tanıklıklar üzerine bir derleme kitabınız çıkmıştı. Ve orada da sizin başlığınız, yıllar sonra haberi izlerken büyük annem savaştan sonra tabanca almadığım için aptalım demiş. Sizin de bölümünüz oluyordu. Birazcık kitabın öyküsünden bahseder misiniz? Hani orada yani tanıklara referans veriyorsunuz. Birazcık kitabın öyküsünü alabilir miyiz sizden?
Ben de çok teşekkür ederim Akif Bey davetiniz için. İyi bir Ukrayna öykülerini anlatmak iyi bir fırsat benim de için. Zaten bu kısa öykü annemin hatıraları ve onlar savaş hayal ettiğimiz gibi değildir. Yani biz yani genellikle savaşan insanlar savaş hakkında pek anlatmıyor. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan mesela çocukken böyle madalyaları taşıyan işte çok şerefli diyelim insanlar geliyor okullara kendi kahramanlığı anlatıyor. Eskiden beri Sovyet Birliği'nde böyle büyütüyorduk. Ve bu öyküler, o kitapta biriktirilen öyküler zaten o kadar parlak değildi yani. Ve genellikle yani gerçekten savaşan insanlar o olaylarını pek anlatmıyor. Ya işte bu, onun için bu öyküler sanki gerçek geçmişe bir ışık tutuyor. Ya ideolojik bir manada değil yani. Çünkü mesela açıkça annem anlatıyordu ki ve hatırlıyorsunuz bu da yani Sovyet döneminde bir gelenek olmuştu. İnsanları et gibi Stalin ve komünistler bir et gibi cebheye atıyorlardı. Ya şu, zaten şu anlarda gibi yeni Ukrayna savaş Rusyası'nda gibi aynı biçimde Moskova bir et gibi insanları atıyor. Ve mesela o uykularda annemin uykusunda okuyabilirsiniz. Yani bir komiser açıkça söylüyor yani gitmezsen o zaten genç bir kız yani 18 yaşında gibi seni öldürecek. O hemşire olarak gitti cebheye ve başka bu anlamda başka gerçek öyküleri anlatıyor mesela ki bir general olmuştu ve o bir hemşire olarak yani ve zaten general güzel bir kendi güzel bir görünüş hakkında düşünüyordu o günlerde bile. Güzel bir saçı olmak. Saçı pek yani dökülmüştü kafadan ve ona bir ilaç, bir hemşire olarak ona bir ilaç keşfetmişti ya da biliyordu. Bundan sonra onu ödüllendi. bu eller içine. Bu şekilde başka da hikayeleri anlattı, aktardı da bizlere.
Tabii söz konusu savaş olunca bu bir propagandaya da dönüyor. Elbette burada bir, yani sizin kitabınızda da aslında mikro öyküler var, temelde yaşanmışlıklar var. Hepimizin hani Türkiye'deki okurların zihninde İkinci Dünya Savaşı pratiği daha farklı, işte İsmet İnönü'yle daha böyle ekmeğin karneyle verildiği günler, erkeklerin askere alındığı günler. Fakat bir taraftan da bambaşka bir savaş makinesi insanları yok ediyor. Burada hakikaten şey anlamıyla çok değerli bu. Hani bir mikro öykü olarak hani bizim dilsel ifadeyle ortaya koyduğumuz savaş dediğimiz şeyi insanlar yaşıyor. Senin tabirinle yani bir et olarak gönderiyor dedin. O hakikaten anlatılmaz yaşanır ifadesi belki burada çok daha ön planda. Şimdi tabii burada torunları aktarıyor bunu, değil mi? Bu sefer yani bu torunları aktarırken de aslında geçmişte bir yüzleşme, bir tanışma olanağı da sağlıyor. Burada bir bu Sovyet propaganda aracıyla yüzleştirdiğinizi düşünüyor musunuz bu İkinci Dünya Savaşı Tanıklar kitabında?
Yani zaten bu bir cevap bu propagandaya. Çünkü genellikle nasıl Moskova nasıl aydınlatıyordu? Yani burası ilk önce bu savaşta ne önemlidir? Sadece Hitler değil ama zaten Stalin de o savaşa hazır idi. Ve hatırlayalım savaş nasıl başlıyor? Hitler ve Stalin Polonya'yı ve Batı Ukrayna'yı paylaşıyor. Ayrıca da genellikle Moskova nasıl kullanıyordu bu savaşı? Hangi amaçla? Sanki yani yapay bir biçimde Sovyet Birliği'ne oturan halkları kırmızı bayrak altında birleştirmek amacıyla. Ama bir taraf ilk önce unutmamalıyım. Mesela sadece Kyiv, Özyumehri Sovyetler aldıklarında en az yarım milyon asker canlarını kaybetmişlerdi. Hangi maçla yani et gibi atıyorlardı ve bu sadece orada. Genel olarak Ukrayna o savaşta en az yani ortalama olarak 8 milyon insan kaybetti. Bu da büyük kıtlıktan sonra. Büyük kıtlıktan sonra onun için yani bir spekülasyon var ya. Bir, sanki bu savaşı tek bir millete ya Rus milletine böyle diyelim ya da tek bir merkeze yani sadece o merkez ona sahiptir. Böyle bir mifoloji. Ama asla unutmamalıyız ki mesela Batı Ukrayna'da o savaştan sonra bile Ukrayna milliyetçi örgütü ta 60 yıllarına Sovyetlere karşı savaşıyordu. Yani bu savaşın neticesinde mesela da Kırım Tatarları sürgün edilmiştir, Çeçenleri sürgün edilmiştir. Ve zaten bu yüzden kaç yıl, 5 yıl önce Ukrayna'da komünist sembolleri, komünist propagandası tamamen yasaklanmıştır. Ve zaten onun için gerçekten savaşan insanlar bu savaş hakkında pek anlatmadı. Çünkü aynı zamanda mesela ahşap tüfeklerle de insanlar savaşıyordu yani Stalin'in emriyle. Yani insan, Alman generalleri bile şaşıyorlardı. Bizlerde o kadar insan olsaydı biz kazanacaktık artık. Yani tamamen bir çöp gibi, bir et gibi insanları atıyordu. Ve onun için bu, düşünüyorum, bu güçlü bir cevap.
Evet.
Güçlü bir cevap.
Ya zaten Bu mikro öykünün yanıtları bu propagandaya karşı bir cevap. Yani dilsel ifadeyle 500 bin kişi demek, 500 bin acı demek, hissediş demek, bu kişilerin yakınları demek. İstersen burada ufak bir ara verelim. Bob Dylan, Masters of War diyecek. Evet, Açık Radyo dinleyicileri, Bob Dylan'dan Masters of War adlı şarkıyı dinledik. Oles Kulchinski ile İkinci Dünya Savaşı tanıkları, Ukrayna'daki tanıklar üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Oles Bey, tabii Ukrayna, Rusya'nın işgalinden dolayı Türkiye kamuoyunda da yani Ukrayna millet midir, değil midir, lehler kimlerdi, Moskov kimdir gibi tartışmalar var. Ve bir takım yorumlarda da şöyle şeyleri görüyoruz. İşte bu son Putin'in işgali bir Ukrayna milletini inşa ediyor diye bir takım yorumlarda görüyoruz. 60'lı yıllardan sonra herhalde modern Ukrayna'nın inşa edildiği ve bugüne kadarki geçen bir süreçten de bahsediyoruz, değil mi? Nasıldır oradaki serüven, nasıl dönüştü, buraya nasıl geldi?
Akif Bey, zaten biraz bu durumu da Türkiye'de inceledi ve maalesef mesela Omelan Pritsar gibi ünlü bir Türkolog, Türkiye'de bilinmeyen bir yazar, 80 yıllarında hatırladığım kadarıyla bir nişan bile kültür ödülü olarak aldı Türkiye'de. Ama burası yani temel hatalar var da, onlar da Batı tarihçiliğinde de mevcut zaten ama yavaş yavaş durum değişiyor. İlk önce kavramlar. Mesela 18 Rusya bir kavram olarak sadece 18. yüzyılda ortaya çıkıyor. 17. yüzyılda bir Rusya bir terim olarak rastlayabiliriz. Ama bu bir devletsel, devlet bir isim değildir. Sadece 18. yüzyıl Rusya'nın doğuşu diye söyleyebiliriz Ukrayna'nın vasıtasıyla, ama bu başka bir tarih. Bunun için gerçekten burası tarihte büyük bir karışma var. Çünkü nedir, böyle diyelim, Kıyıv-Rus bir devlette hiç olmadı tarihte. Çünkü 19. yüzyılda Rusya tarihçileri, Rusya İmparatorluğu'nun tarihçileri bu kavramı yapay bir biçimde oluşturuyor. Hangi amaçla? Kıyım üzerinde iddialar. Tarihi kaynaklarında biz genellikle Rus ya da Türkçe'de Rusi olsun, çağdaş Ruslarla karıştırmamak amacıyla Rusi de olsun, yani çağdaş döneminde Türkiler gibi. Çünkü nedir Rusi? Bir İskandinav bir grup. Geliyor çağdaş Kıyıv topraklarına, orası da kim oturuyor? Yani mesela Pritsak'a göre orası Hazarlar oturuyor ve Polanlar eski bir Hazar kavim. Çünkü nerede burası en önemli bir hata? Genellikle Rusya tarihçileri 19. yüzyılda, ondan sonra Sovyet tarihçileri ilk Rusyalıklara dayanıyorlardı. Bu tarihi aydınlatarak. Ama orası ilk kaynak zaten 12. yüzyılda ortaya çıkıyor. Nasıl güvenebiliriz yani tam anlamlı. Olanaksız bir iş. Yani 12. yüzyılın kaynağına dayanmak. Bunun için zaten şu anlarda tarihçiler, Ukrayna tarihçileri neyi konuşuyor? Bu eski bir devlet Rusi zaten hangi dilde konuşuyordu? Mesela Pritsak açıkça söyledi ki yani bir Kıyıv Rusi olmadı, bir konfederasyon olmuştu eski Kıpçak kavimleri ve şu Kuzey Rusi sözde de Rusi kavimleri olarak. Bu tam normal bir durum, yani bir aktarma. Mesela Bulgarlar şu an Slav böyle diyelim, ama burası daha terimler de tamamen yapay, çünkü etnik arınmış etnik bir millet kaldı mı kalmadı mı dünyada, yani bir uydurma. Ama tarihsel olarak mesela Moskova da 11. yüzyılda doğuyor. Hangi topraklarda? Genellikle Finler ve Macar kavimlerin oturduğu topraklarda. Sonra Moskova Knezliği. Normal bir biçimde sırf 12. 13. yüzyılda doğuyor. Sonra Moskova Charlie, Rusya. İşte burası bir önemli bir karışma. Ama tabii bu iddialarıyla Moskova bu savaşı açtı Ukrayna. Ukrayna zaten böyle diyelim. Etnik bir temelde eskiden beri çok az ortaklık aramızda olmuştu. Etnik. Sonra durum değişti. Neden değişti? Ben şimdi dokunacağım şu son dönemde. Ama genellikle 1930 yıllarında Ukraynalılar büyük kıtlığı yaşadılar. Bu soykırım. Etnik bir soykırım. Evet, ve o soykırımda mesela annemin ailesi de aynı. O da onu yaşadı ve 12'lik ailesinden tek başına yaşamda kaldı. Korkunç. Çünkü küçük çocuklar onun gözlerinde ölmüştü. Zaten eski kitaplara baktığımızda bu tam bambaşka insanlar genellikle. Esmer insanlar, şu Kıpçak. Yani burası da yani etnik bir kazan, böyle diyelim. Yani etnik bir kazan. Tabii ondan sonra bu insanlar öldükten sonra yeni bir asimilasyon süreçleri başlandı Ukrayna'da. Yani yeni bir çünkü Rusya işçileri topraklarımıza geldiğinden tabii yani onlarla asimilasyon etmiştik şu son 50 yıllar boyunca. Bir de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da yeniden 8 milyon en az kaybediyoruz. Bir de Stalin döneminde aydınlarımızı kaybediyoruz. Hayal edebilirsiniz, neden aydınları kaybetmek de, bir de yani çiçekler gibi yani bir bahda hayal edelim. En iyi ağaçlar, siz onları besliyorsunuz ve bir anda kaybediyorsunuz. Sonra Ruslaştırma politikası yapay bir biçimde nasıl olmuştu? Onu çok iyice hatırlıyoruz. Yeni nesiller büyüyor, onlara eğitim sırf Rusça da veriyorlar. Ayrıca da Rus kültürü sanki üstün bir kültür. Ukrayınca konuşan adam bir iş bulamaz o zaman, yani Sovyet Ukrayna'sında. İşte buna rağmen Ukrayna devleti doğmuştu. Çünkü Batı Ukrayna İkinci Dünya Savaşı'ndan önce evet Polonya hudutlarında bulunduğundan dolayı orası kültürümüz ayakta kalmıştı, böyle diyelim, ya da ölmemişti sonuna kadar ve bu gerçekten yani bir mucize ki canlandırdı son 35 yıl boyunca. Bir de bu yeni ve zaten yavaş yavaş da şu karışık aileler yeni ortaya çıkan, yani durumu değiştik. Yani zaten Kazakistan'da gibi süreçler hatırlıyorsunuz, yani başlangıçta yüzde kaç, 60 olmuştu. Şimdi durum tamamen tam ters olarak değişmişti. Aynı süreçler de Ukrayna'da olmuştu. Evet, ama sadece o kadar değişti ki böyle diyelim Rusya taraftarları %10 gibi kaldı. Yani insanlar Rusça'da konuşmaya devam ediyorlardı, bugün de devam ediyorlar ama sanki bir kök canlandırdı, yani unutmadılar yani. Burası her halükarda bizim toprağımız.
Evet ve orada şöyle öyküler de var. Yani Igor diye bir yayıncı arkadaşımız mesela diyor ki eşim Ukraynalı, ben Rusum. Yani böyle bir hani senin kazan diye tabir ettiğin şey, bütün o kültürel karşılaşmalarını aslında bambaşka bir alaşım da üretiyor. Şimdi birazcık daha yavaş yavaş programın sonuna doğru gelirken bugüne doğru gelecek olursak, hakikaten burada Putin'in derdi ne? Yani orada savaşın başında işte Türkiye'den yardım vesaire Ukrayna Büyükelçiliğine yardımlar yapıldı edildi ama biz nihayetinde gösterilen kadar ulaşabildiğimiz bilgi kadarıyla öğrenebiliyoruz. Nedir Putin'in buradaki temenni ettiği? Oradaki insanlar, Ukrayna'daki mücadele insanlar, neyin mücadelesini veriyor deyip toparlayalım.
Zaten aynı kimlik sorusu. Yani bir taraftan yani açıkça söyleyelim, oradaki grup, bu eski FSB'nin grubu ve sadece Putin tek başına değil. Yani kısaca ise başka kimliği tanıtmak istemiyor. Ayrıca bu mifolojisi yüzünden sanki hayal ettiler. Yani, bir de unutmamalıyız ki zaten Ukrayna Rusya İmparatorluğu için bir temel de olmuştu. Yani akıl insanları yüzyıllarca çalıyordu Rusya kendi topraklarında. Kültür gelişimi de Ukrayna'dan. Kanı, kısaca böyle de diyelim, kanı. Başka bir de sebep tabii ki var. Yani şimdi biliyorsunuz yani Rusya muhalefetleri Ukrayna'ya kaçıyor, Ukraynalılarla beraber savaşıyor. Beyaz Rusyalılar geliyor Ukrayna'ya, Ruslara karşı savaşıyor. Çünkü böyle bir neticeye ulaşabiliriz. Bütün bu etnik sorunlara rağmen neyi birleşti? Neyi birleşti herkesi onlarda? Tabii bu demokrasi ve bu da özgürlük. Tam anlamda bir özgürlük. Mesela ben önceden Odessa'ya gittim. Birkaç sene önce. Genellikle yani %70 gibi Rusça konuşan bir şehir. Ama hemen fark ettim ya, onlar yani Rusya tarafına hiç katılmayacak. Neden? Şu rap çocuklar dinliyor, diskotekler ya, yani onlar alışmadılar ki onlara bir kimse baskı yapabiliyor ya. Ki onlar sadece iktidarın istediği biçimde davranmalı. Onu hemen yani anladım ve şimdi şu günlerde eski Rusya taraftarları bile hepsi değil tabii ki yani. Az sayılı 5. pil tabii kalıyor ve bu da normal tarihi süreçlerde, onu hatırlıyoruz ama çok çok az. Yani hemen yani anladım ki onlar bile ya asla kendilerini Rus olarak tanımayacak çünkü yaşam biçimi bambaşka. Ve düşünüyorum bu da birleşti ve bu da Putin için büyük bir tehdit. Çünkü yani genellikle nasıl yönetiyor ülkeyi? Yani insan yoktu. Yani insanın değeri yoktu. Sadece üst tabakasının değeri vardır. Ve bu bakış açısından zaten biliyorsunuz yani şu anda evet. Rusya'dan en az 300 bin aydınlar kaçtı artık. Yani kim kalıyor o devlette? Bu da büyük bir sorun zaten. Bir de tabii unutmamalıyız ki muhtemelen, böyle diyelim, zihin altındaki bir süreçler de var olabilir. Çünkü açıkça ise bir propagandayı oluşturuyordu Moskova bu olaylar için. Yani son 35 yıl boyunca dinsel bir propaganda da çalışıyor. Dinsel, güçlü bir dinsel propaganda. Yani farklı faktörlerde çalışıyor.
Evet, herhalde birazcık daha yani bir barışı talep etmeye devam etmek gerekiyor ve şimdi Açık Radyo dinleyicilerinin bu satır araları Açık Radyo dinleyicileri için ve bizim açımızdan önem taşıyor. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için Oles Bey. Umarım bir an önce savaş durur ve barış hakim olur. Ve ardından da bir geniş bir değerlendirmeyi tekrar sizinle yapma arzumuzu dile getireyim.
Akif, lütfen. Yani herkes barış diyor. Ama zaten burası, bu düşünceye net bir biçimde katılabilirim. Burası artık ya özgür dünyası ve zulüm dünyası. Aralarında barış mümkün mü?
Evet, özgür dünyanın tarafını tercih ediyorum en azından kendi adıma. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığın için. Çok sağ olasın.
Sağ olun, çok teşekkürler. Sizlere çok teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Sevgili
Çok
Dünya'yı
sağ olun.
Okumak dinleyicileri, Oles Kolçinski ile Ukrayna'yı, İkinci Dünya Savaşı'ndaki tanıklıkları konuştuk. Kendisinden bir de söz aldık. Bir derin değerlendirme için tekrar bizimle olacak. Bir sonraki programda başka bir yazarla Dünya'yı Okumak'ta görüşmek üzere. Hepinize iyi haftalar diliyorum.